Birinci Krallar kitabının 20. bölümüne geldik. Bu bölümün konusu Aram İsrail'e saldırıyor. Bu olayın İsrail krallığının bölünmüş olduğu sırada gerçekleştiğini hatırlayın. Kuzeydeki 10 oymak İsrail ismini taşıyor. Hem kral ve hem de halkın tekrarlanan günahından ötürü Tanrı düşmanlarının onlara saldırmalarına izin veriyor. Ancak yine Tanrı lütufkardır ve onlara tövbe edip kendisine dönmeleri için fırsat verir. Bu bölümde Tanrı zavallı bir şekilde düşmanları karşısında az sayıda kalan İsrail'i Aram'ın güçlü ordusundan kurtarır. Aram kralı Ben-Hadad bütün ordusunu topladı diyor 1. Krallar 20. bölüm 1. ayette. Atları, savaş arabaları ve kendisini destekleyen 32 kralla birlikte Samirya'nın üzerine yürüyerek kenti kuşattı. Tanrı şimdi düşmanın dışarıdan saldırmasına izin veriyor. Şimdiye kadar Tanrı böyle bir şeye hiç izin vermemişti. Ancak Tanrı'nın Ahav'a bile zafer vaat ettiği bize söyleniyor. O sırada bir peygamber gelip İsrail kralı Ahav'a şöyle dedi. Rab diyor ki, bu büyük orduyu görüyor musun? Onları bugün senin eline teslim edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Ahav, kimin aracılığıyla olacak bu diye sordu. Peygamber şu karşılığı verdi. Rab diyor ki, ilçe komutanlarının genç askerleri bunu başaracak. Ahav, savaşa kim başlayacak diye sordu. Peygamber, sen başlayacaksın dedi diyor 1. Krallar 20. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Tanrı'nın bu durumdaki kurtarışının vaadi Ahav'ın sadakatini değil, Tanrı'nın halkına olan sevgisini temel alıyordu. Tanrı bu adama değişmesi için bir fırsat verdi. Günümüzde değerlendirilemeyen fırsatlar ve fırsatın her insanın kapısını sadece bir kez çaldığı hakkında epey bir şeyler işitiyoruz. Bence fırsat kapıda duruyor ve çalmaya devam ediyor. Şimdi Ahav'a bir zafer vaat edilmiştir ve Tanrı ona Aramlılar üzerinde büyük bir zafer vermiştir. Herkes önüne geleni evet yok etti. Aramlılar kaçmaya başlayınca İsrailliler peşlerine düştü. Ama Aram kralı Ben-Hadad atına binerek atlılarla birlikte kaçıp kurtuldu. İsrail kralı atlarla savaş arabalarına büyük zararlar vererek Aramlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. 20-21. ayetler. Daha sonra peygamber gelip İsrail kralına git gücünü pekiştir ve neler yapman gerektiğini iyi düşün dedi. Çünkü önümüzdeki ilkbaharda Aram kralı sana yine saldıracak 22. ayet. Tanrı Ahav'a sana şimdi zafer verdim ama Baal'a tapınmaya dönmemeye dikkat et. Rabbin yolundan gitmeye dikkat et. Sana diri Tanrı olduğumu gösterdim. Yıl sonunda Aram kralı yeniden saldıracak. Bu mücadelenin sonu değildi. Ben-Hadad İsrail'i yenmek için yeniden çabada bulunacaktı. Bu çok canlı bir resimdir. İsrail halkı da toplanıp yiyeceğini hazırladı. Aramlılarla savaşmak üzere yola çıkıp onların karşısında ordugah kurdu. Ülkeyi dolduran Aramların karşısında İsrailliler iki küçük oğlak sürüsü gibi kalıyordu. Bir Tanrı adamı gidip İsrail kralı Ahav'a şöyle dedi. Rab diyor ki, Aramlılar, Rab dağların tanrısıdır, ovaların değil dedikleri için. Bu güçlü ordunun tümünü senin eline teslim edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. 1. Krallar 20. bölüm 27-28. ayetler. Tanrı bu kötü kralı Ahav'a bir kez daha fırsat veriyor. Bir kez daha düşman üzerinde zafer verdi ama ne yazık ki Ahav Ben-Hadad'ın yaşamına son vermeme hatasında bulundu. Ben-Hadad, babamın babandan almış olduğu kentleri geri vereceğim dedi. Babam nasıl Samiriye'de çarşılar kurduysa sen de Şam'da çarşılar kurabilirsin. Bunun üzerine Ahav, ben de bu şartlara dayanarak sana özgürlüğünü veriyorum dedi. böylece onunla bir antlaşma yaparak gitmesine izin verdi diyor 1. Krallar 20. bölüm 34. ayette. Ahav'a düşmanı yok etmesi söylenmişti ama itaat etmedi. Dostum, günaha ödün verilemez. Eğer Tanrı günahı öldürmeniz, hayatınızdan atmanız gerekiyor diyorsa bunu kesinlikle yapmanız gerekir. Günaha hiçbir şekilde ödün veremezsiniz. Tanrı buna hiçbir zaman izin vermez ve Ahav da aynen böyle yapmıştı. Bunun üzerine peygamber krala şöyle dedi. Rab diyor ki, ölüme mahkum ettiğim adamı salıverdiğin için onun yerine sen öleceksin. Onun halkının başına gelecekler, senin halkının başına gelecek. 1. Krallar 20 ayet 42. Günümüzde hakimlerin suçlulara bu kadar yumuşak davranmalarının nedeni nedir? Ya da özellikle Batı dünyasında insan canına kıyan insanların hayatlarının ölümle sonuçlanmaması için güya insan haklarıymış türünden kurallar koyup yasaları yumuşatmalarının nedeni nedir? Şimdi yanlış anlamayın. Ben bir insanın öldürülmesine ya da idam edilmesine karşıyım ama bir de şöyle düşünün. Eğer bir cani sizin çocuğunuza tecavüz edip sonra da sizin çocuğunuzu öldürüyorsa bu insanın 10-15 yıl hapiste yatıp sonra çıkması adalete sığar mı? Bunun caydırıcılık bir yönü var mı? Peki insan hakları derken senin çocuğunun o hakkı ne olacak? Değerli dostum, evet Batı dünyası ve dünya ne yazık ki suçlulara böylesine insan hakları maskesi altında yumuşak davranmakta ve gereken suçları vermemektedir. Neden acaba? Çünkü kendilerinde de bir suçluluk kompleksi vardı ondan. Kendileri de kendilerini suçlu hissediyorlar ve günahkar olduklarını biliyorlar. Başka birisini suçlu bulup ceza vermek kendilerine parmak uzatmak gibi geliyor. Bir günahkarın bir başka günahkarı yargılaması çok zordur. Ahav'ın durumunda da böyle olmuştu. Ben Hadat'ın hayatını kurtarmasının nedeni buydu. Şimdi 21. bölüme geldik. Önümüzdeki bu bölüm İsrail'in kötü kralı ve kraliçesi Ahav ve İzabel'in hayatından bir sayfadır. Onların açgözlü ve zalim karakterlerini ortaya koyar. İsrail'de Samirya kralı Ahav'ın sarayının yanında İsrailli Navot'un bir bağı vardı diyor 21. bölümün 1. ayetinde. Samirya aslında Filistin diyarındaki en güzel yerlerden biridir. Samirya'da bir zamanlar Ahav'la İzabel'in sarayının bulunduğu yerde durabilirsiniz. Ve güneyde Yeruşalim'i, kuzeyde Estralon Vadisi'ni ve Galile Denizi'ni, doğuda Ürdün Nehri'ni ve batıda Akdeniz'i görebilirsiniz. Bu sarayı Omri inşa etmişti. Her yandan çok güzel bir manzarası vardır. Buna benzer fazla yer yoktur. Ben de o ülkede otursaydım, aynı yerde oturmayı seçerdim eğer olanaklarım olsaydı. Bir gün Ahav, Navot'a şunu önerdi. Bağını bana ver. Sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana daha iyi bir bağ vereyim. Ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim. Ama Navot, atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermekten Rab beni esirgesin diye karşılık verdi diyor 1. Krallar 21. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Navot'un burada bir bağı vardı. Ahav'ın harika yerleri vardı ve Ahav'ın bu kadar güzel bir yeri varken tatmin olduğunu düşünürdünüz. Ama hayır, o bağı istiyordu. Nabot burası babadan kaldığı için onu satmak istemiyordu. Burası Tanrı'nın atalarına vermiş olduğu bir yerdi ve babadan oğula geçmişti. Ama şimdi burayı isteyen bir kral vardı ve onu reddetmek için epey cesur biri olmak gerekti. Atalarımın bana bıraktığı mirası sana veremem diyen İsrailli Navot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahav sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi diyor 4. ayette. Ahav istediğini elde edemiyor, bunun üzerine eve gidip küçük bir çocuk gibi surat asıyor. Bu kadar kötü olmasına karşın Ahav şımarık bir çocuk gibi ve yemek istemiyor çünkü istediğini elde edemiyor. o bağı alamıyor. Ahav'ın Nevot'un bağını nasıl elde edeceği hakkında hiçbir fikri yok ama İzabel'in, yani eşi İzabel'in vardı. Kocasının bağı alabilmesini sağlayacak bir şeyler yapacağı hakkında size güvence verebilirim. Ahav'ın karısı İzabel yanına gelip neden bu kadar sıkılıyorsun, neden yemek yemiyorsun diye sordu. Ahav karısına şöyle karşılık verdi. İzreelli Nevot'a sen bağını gümüş karşılığında bana sat, istersen ben de onun yerine sana başka bir bağ vereyim dedim. Ama o hayır, bağımı sana vermem dedi. İzabel sen İsrail'e böyle mi krallık yapıyorsun dedi. Kalk yemeğini ye, keyfini bozma. İzreelli Nevot'un bağını sana ben vereceğim. 1. Krallar 21, 5-7 ayetler arası. İşte değerli dostum, size bir eş. İzabel davranışlarında kesinlikle erkeksiydi. Yönetici ve durumu ele alan bir kadındı. İtiraf etmeliyim ki ben de olsam ondan korkardım. İzabel kötü bir kadın ve o bağı alacak. Güzel bir plan yapıyor ve iki adam kiralayıp onların Nevot aleyhine tanıklık yapmalarını sağlıyor. Bu adamlar Nevot'un Tanrı'ya ve krala karşı küfür ettiğini söylediler. Bundan sonra Nevot kent dışına çıkarıldı ve taşlanarak öldürüldü. Bundan daha adaletsiz bir şey düşünebiliyor musunuz? Bilindiği gibi dünya tarihinde bu türden korkunç şeyler çokça olmuştur. Birçok kereler tepede olup her şeye sahip olan adam küçük insanlardan yararlanmıştır. Nevot taşlanarak öldürüldü. Ahav'la İzabel'in yaptıkları yanına kar kaldı mı? Dostum, günah yanınıza kar kalmaz. Kim olduğunuz umurumda değil, yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz gün eninde sonunda gelecektir ve Ahav'ın da eşinin de yaptıklarının hesabını verdiği gün geldi. İzabel, Nevot'un taşlanıp öldürdüğünü duyar duymaz Ahav'a kalk, İzreelli Nevot'un sana gümüş karşılığında satmak istemediği bağına sahiplen dedi. Çünkü o artık yaşamıyor, öldü. Ahav, İzreelli Nevot'un öldüğünü duyunca onun bağını almaya gitti diyor 1. Krallar 21, 15, 16. ayetlerde. Böylece İzabel gelip kocası Ahav'a Nevot öldü, bağını alabilirsin diyebilirdi. Ahav'ın kötülüğü yanına kar kalmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Hayır. Orada Tanrı'nın bir adamı var. Etrafta Tanrı sözünü bildiren adamlar olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun. O zaman Rab Tişbeli İlyas'a şöyle dedi. Kalk Samiryeli İsrail kralı Ahav'ı karşılamaya git. Şu anda Nevot'un bağındadır. Orayı almaya gitti. Ona de ki Rab şöyle diyor. Hem adamı öldürdün hem de bağını aldın değil mi? Nevot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak. 1. Krallar 21, 17-19 ayetler arası. Tanrı'nın aldanmayın, kandırılmayın. Tanrı ile alay edilemez, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi doğal benliğineken benlikten ölüm biçecektir dediğini hatırlıyor musunuz? Galatyalılar 6 ayet 7. Eğer sizler ve ben ister Tanrı'nın ister şeytanın adamları olsun geçmişte yaşamış olan insanlarla konuşabilseydik, onlar bize bunun Tanrı'nın değiştirilmez bir yasası olduğunu söylerlerdi. Yakup bu yasanın gerçekliğini görmüştü. Küçük İbrani çocuklarını öldürten Mısır firavunu da yaptığı suçun yanına kar kalacağını düşünmüştü ama bir gün ilk doğan oğlunun öldüğünü gördü. Davut korkunç bir günah işledi ama yaptığı yanına kar kalmadı. Yaptığı şeyin aynısı kendi başına geldi. Tarsuslu Saul, Stefanus'un taşlanarak öldürülmesine neden oldu ya da bunu onayladı ama bir gün Anadolu'da Pisidya Antakya'sında kendisinin de taşlanıp öldü sanılarak bırakıldığı bir gün gelmişti. Aslında bana göre ölmüştü ve Tanrı onu ölümden diriltmişti. Şimdi Ahav ve İzabel'e bildirilen yargıyı görüyoruz. Rab diyor ki seni sıkıntılara sokacak ve yok edeceğim. İsrail'de senin soyundan gelen genç yaşlı bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. Beni öfkelendirip İsrail'i günaha sürüklediğin için senin ailen de Nevat oğlu Yarovam'ın ve Ahiye oğlu bağışının ailelerinin akıbetine uğrayacak. 1. Krallar 21-22. Ayetler arasında. Tanrı Ahav'a, senin evini kaldırıyorum. Senin soyun burada hüküm sürmeyecek diyor. Ama Tanrı'nın işi daha bitmemiştir. 23. ayette Rab İzevel içinde, İzevel'i İzrail kentinin surları dibinde köpekler yiyecek diyor. 1. Krallar 21-24'ten sonra okumaya devam edeyim. Ahav'ın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek. Ahav kadar Rabbin gözünde kötü olanı yaparak kendini satan hiç kimse olmadı. Karısı İzebel onu her konuda kışkırtıyordu. Ahav, Rabbin İsrail halkının önünden kovduğu Amorluların her yaptığına uyarak putların ardınca yürüdü ve iğrenç işler yaptı. 27. ayetten sonra çok ilginç bir şey oluyor. Ahav, İlyas'ın söylediği bu sözleri dinledikten sonra giysilerini yırttı, çula sarınıp oruç tutmaya başladı. Çul içerisinde yatıp kalkarak alçak gönüllü bir yol tuttu. Rab, Tişbeli İlyas'a şöyle dedi, Ahav'ın önümde nedenle alçak gönüllü davrandığını gördün mü? Bu alçak gönüllülüğünden ötürü yaşamı boyunca ben de onu sıkıntıya sokmayacağım. Ama oğlunun zamanında ailesine sıkıntı vereceğim. Şimdi önce Tanrı'nın İlyas aracılığıyla verdiği yargının her ikisi de büyük bir kesinlikle gerçekleşti. Ama diğer açıdan birisi Rabbin bu sözlerini dinler ve alçak gönüllülük gösterdiği zaman Rab onun yaşamına bakar. Çünkü Hezekiel 33:11'de Rab şöyle diyor, varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin ölesiniz ey İsrail halkı? Evet, burada Ahav da bir yerde kendi kötülüğünü az da olsa görmüş olacak ki yas tutmaya başlıyor ve Rab ona yeniden bir fırsat veriyor. Gel ki Ahav'ın sözde tövbesi geçici bir erteleme sağlamıştı ama bir sonraki bölümde, yani 22. bölümde onun yüreğinin değişmediğini çok açık bir şekilde göreceğiz. Evet, bu yargıların her ikisi de büyük bir kesinlikle gerçekleştiler değerli dostum.